أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu şirkin ilim haline gelmesi. Yani şirk demek Allah'a ortak koşmak demek. Yani herhangi bir şeyi Allah'ın yetkilerinin ortağı sayabilmek demektir. Şimdi Allah-u Teala, yani bu Allah'ın dini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en başta, yani o görevlendirdiği, Nebi olarak görevlendirdiği Muhammed aleyhisselama verdiği bir emir var. Diyor ki, Ahzab suresinin ilk ayetlerinde, ey Nebi, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Allah her şeyi bilen, tüm kararları doğru olandır. Peki boyun eğmeyip de ne yapacak? وَتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكِ Sana vahyedilen neyse sen ona uy. Bir Rabbik, Rabbinden vahyedilen. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah-u Teala yapmakta olduğunuz şeylerin iç yüzünden haberdardır. Yani Allah'tan herhangi bir şeyi gizleyemezsin. Peki Allah-u Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an dışında vahiy diye bir şey söz konusu değil. Fakat geleneksel yapı şey yapıyor, işte hadise de gayrimetlu vahiy diyor. Şimdi şuradan bir dinleyin bakın, delil olarak getirdiği, geleneğin delil olarak getirdiği ayeti bir onların kafasıyla okuyalım. Bir de ayetler bütünlüğü içerisinde okuyalım. Siz kendiniz karar verin. Çünkü her Müslüman, her insan Allah'a karşı sorumludur. Efendim ben ne anlarım, benim bilgim o seviyede değil deme hakkımız yok. Allah-u Teala kitabında her şeyi açık ve net bir şekilde açıklamıştır. Şimdi Allah'ın vahyettiği, işte hani şirkin ilim haline getirilmesi dedik ya, önceden şunu söyleyelim. Bu ayette, yani az önce okuduğumuz Ahzab suresinin İlk ayetlerinde uyulması gereken şey sadece Allah'ın kitabı olarak bize bildirildi. Yani Allah'ın vahyettiği şey olarak bu Muhammed Aleyhisselam'a verilen emir. Bize verilen emir de aynısı. O da Araf suresinde Cenab-ı Hak o surenin 3. ayetinde şöyle diyor. Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. Onunla kendi aranıza koyduğunuz evliyaya uymayın. Yani Allah'a daha yakın diyorsunuz. İşte bu çok iyi bilir, bu alimdir, bu şudur budur deyip de uymayın. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz? Şimdi gerçekten biz bilgimizi az mı kullanıyoruz? Allah-u Teala burada niye böyle demiş? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Tezekkür kelimesi, yani zikri kafaya yerleştirmek demektir. Zikir kelimesinin anlamı doğru bilgi demektir. Ondan dolayı Allah-u Teala hem Kur'an-ı Kerim'e zikir demiştir, hem indirdiği bütün kitaplara zikir demiştir. Çünkü onların her birisindeki bilgiler Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu doğruluğunda şüphe olmayan bilgilerdir. Peki o zikri ne kadar az kullanıyorsunuz diye anlam verildiği zaman, yani Kur'an'a ne kadar az uyuyorsunuz demiş oluyor. Şimdi buradan Allah tarafından indirilmiş olanın Kur'an olduğu konusunda herkes görüş birliği yapar ama Kur'an'ın dışında da Muhammed Aleyhisselam'a gelen emirlerden bahsedilir. Buna da vahiy gayrimetlu derler. Onun için getirdikleri tek delil Necim suresinin 3. ayeti, o da şöyle, 3 ve 4. ayetler. Bakın şimdi ben burada size Diyanet'in mealinden okuyayım. İşte battığı zaman o yıldıza yemin olsun. Ya bu tabii kutup yıldızıdır, onun üzerinde durmaya gerek yok. Yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve yoldan da çıkmadı. O nefis arzusu ile konuşmaz. Yani can öyle istediği için konuşmuyor. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen vahiydir. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَى. Burada Kur'an demişler, güzel, yanlış anlaşılmayı engellemişler. O kendi havasından konuşmuyor, konuştuğu kendisiyle yapılan vahiydir. Şimdi genellikle dinin dışına çıkmak isteyenler hep böyle parçalarla ilgili ayetleri bağlantılarından koparır, kendi istedikleri delili oradan çıkarırlar. Mesela Allah-u Teala bu tür insanları Âl-i İmrân suresinin 7. ayetinde şöyle tanımlıyor. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Kalplerinde kayma olanlar. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ. O Allah'ın kitabından kendi kuruntularıyla benzeşen şeylere uyarlar. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü Kur'an'ın yanında ikinci delil yapmak isteyenler mecburen böyle bir rola giriyorlar. Onun için edille-i şer'iye kaçtır diye sorulduğu zaman, yani dini deliller, kitap, icma, kıyas, kitap, sünnet, icma, kıyas denir. Kitap dediğimiz Kur'an-ı Kerim, tamam okuduk. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a da bize de Kur'an'a uymayı kesin emrediyor. Peki sünnet nedir? Sünnet de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanların gitmesini emrettiği doğru yoldur. O yoldan gitmek, yani sünnet Allah'ın nebilerine de farzdır. Allah-u Teala Ahzab suresinin 38. ayetinde bunu bize bildiriyor. Orada yani Muhammed Aleyhisselam'ın evlatlığı Zeyd'e eşini boşamışken aman boşama, ona geri dön demesini dinlememesine rağmen, Muhammed Aleyhisselam'a isyan etmesine rağmen Zeyd, Allah onu değil Muhammed Aleyhisselam'ı suçlamıştır. Niye? Çünkü onu evlatlıkların boşadığı eşlerle evlenme konusunda Müslümanlara örnek yapmak istemiştir. Dolayısıyla kendisi de evlenmek istemiyor, Zeynep de evlenmek istemiyor. Onun için Allah evlendirmiştir. Zevvecina keha diyor. Seni onunla biz evlendirdik. Hadi bakalım itiraz et göreyim. Onu dedikten sonra Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ve bütün nebilere hitaben bu şeyde Ahzab suresinin 38. ayetinde şöyle diyor. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجْ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ. Nebiye, bu nebiye de denebilir burada Arap dili açısından, hiçbirine, bütün nebilere de denebilir. Allah'ın ona farz kıldığında herhangi bir güçlük yoktur diyor. Allah'ın farz kıldığı neymiş? Sünnet Allah. Allah'ın sünneti. فِلَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ. Bundan önceki toplumlarda olan Allah'ın sünneti. Allah'ın sünneti ne yapmış Allah? Farz kılmış. Peki geleneksel yapı şirki ilim haline getiriyor. Sünneti ne diyor? Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları diyor. Söz ve uygulamaları diyorsanız وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى ayetinde buna delil getiriyorlar. O hevasından konuşmaz. Şimdi bakın buradan Necim suresinden devam edelim. Onun ağzından çıkan her söz bir vahiydir. Yani ne derse desin mutlaka kendisine gelen bir vahiydir. Böyle öğretirler. Yani kitaplarda böyle yazarlar. Arkasında ne diyor Allah? Onu ona çok güçlü olan Cebrail öğretti. Peki, çok itibarlı Cebrail. Doğruldu. Cebrail ile Muhammed Aleyhisselam'ın ilk karşılaşmasını anlatıyor. Kuyruk doğruldu. O sırada Muhammed en yüksek ufuktaydı. Mekke'nin içerisinden bakarsanız Mekke'nin çevresindeki en yüksek yer Nur Dağı'dır. Yani Hira Mağarası'nın olduğu dağdır. Biz biliyoruz ki Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy Hira Mağarası'nda geldi ama bu ayetler zaten onu tasdik ediyor. Ayrıca Tekvir suresinde de var. Yani bunu tasdik eden ayetler var. Diyor ki o zaman en yüksek ufuktaydı. Yani Muhammed Aleyhisselam dağın tepesindeydi. Şimdi tabii o Hira mağarası mesela dağın tepesini şura kabul ederseniz o biraz aşağısında. Cebrail oraya geliyor. Sümmedena fetedella yaklaşıyor aşağıya kayıyor. Fekâne kâbe kavseyni evetna. Onlar şey oluyorlar. Böyle kavs dediğimiz şey yay yani okun atıldığı yay var ya. O bu iki tane kavsın kabı yani o kirişi iki tane şeyin kirişlerinin birbirine yapışması tek bir kiriş haline gelmesi gibi birbirlerine yaklaştılar. Daha da fazla yaklaştılar. Orada vahyetti diyor Cebrail. Peki bu ayetin devamını okuduğunuz zaman diyor ki bu sizin bu dinlediğiniz şeyler Muhammed'e ilk geldiği zaman o en yüksek ufuktaydı. Hepiniz de biliyorsunuz yani Ramazan son 10 gününde orada itikafa çıkardı. Siz de itikaf ediyor. Mekkeliler de yapıyor. Yani Mekke'de onlar da İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen ve bu orucu inkar eden bir topluluk değildi yani. Orada vahyin ilk geldiği yeri söylüyor Allah. Peki buradaki ayetin ağzından çıkan her sözün Allah'ın vahyi olduğuna delil alınma ihtimali var mı? Milyarda bir bile ihtimal yok. Yani bu söylediği sözü kendi kafasından söylemiyor. İşte ona gelen vahyi anlatıyor ve ilk gelen vahyin yerini bile bildiriyor bu ayetler. Ama siz İlişkileri kopardığınız zaman istediğiniz tarafa çekebiliyorsunuz. İşte bu ilişkileri koparanlar sünnet diye bir kavram icat etmişlerdir. Ve sünnet okuduk şeyden Ahzab suresinin 38. ayetinden Allah'ın farz kıldığıdır. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her söz vahiy ise dediğiniz doğruysa neden Ahzab suresinin 37. ayetinde Muhammed Aleyhisselam yanında yetiştirdiği Zeyd'e emsik aleyke zevcek vettekillah dediği zaman eşine dön, eşini boşamış çünkü. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın dediği zaman bu da Allah'ın vahiy olmayacak mı? O zaman Zeyd'in buna itiraz hakkı var mı? Karşı çıkarsa kesin kafir olur. Halbuki Allah-u Teala orada Zeyd'i ayıplamıyor, Muhammed Aleyhisselam'ı ayıplıyor. Diyor ki, tuhfi fi nefsike mellâhu mübdihi. Tekşen nas vallâhu hakkan tekşâhu. İnsanlardan korkuyorsun. Allah'tan korkman daha uygundur diyor. Kime söylüyor? Zeyd'e değil, Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Şimdi işte burada bir ilim uydurulmuş, bir sünnet kelimesi anlamından tamamen koparılmış, Muhammed Aleyhisselam'ın sözleriyle ilgili kısımlar, anlamından tamamen koparılan ayetlerle ikinci bir kaynak haline getirilmiş. İşte birinci kaynak Kur'an, ikinci kaynak sünnet denmiş. Arkasından bir de icma diye bir şey uydurmuşlar. Sonra da bir de kıyas demişler. Bunların hiçbirisinin doğru olma şansı yok. Ama bu bir ilim olmuş. Bugün usulü fıkıh denen bir ilim vardır. Eğer siz fıkhı anlamak istiyorsanız onu okuyacaksınız. Halbuki işte bu saçmalıkların ilim olarak ortaya konduğu bir şeydir usulü fıkıh. Peki bunları böyle, yani Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'a, kendisine vahyedilene karşı muhalefet etme şansı var mı? Bakın İsra suresinde Allahü Teala şeylerin ne kadar onu yoldan çıkarmak için uğraştıklarını söylüyor. Mesela Mekkeliler sadece Mekkeliler değil ki. Allah çok sayıda ayette Yahudi ve Hristiyanların onu yoldan çıkarmak için uğraştığını bildiriyor. Mekke'de zaten onlar da vardı. Mesela Bakara suresinin 109. ayetinde diyor ki وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitabın, yani o Tevrat ve İncil'de uzman olan kişilerin, bilmeyenler yapamaz bunu. Onlar çok istiyorlar ki لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Ah keşke siz mümin olduktan sonra sizleri keşke kafirliğe döndürseler. Peki bunu niye yapıyor Yahudiler, Hristiyanların alimleri? Bilmiyorlar mı bunların doğru olduklarını? Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Bütün gerçek ortaya çıktıktan sonra atladım. Haseden min inde enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Kendi işlerindeki kıskançlıktan dolayı çok iyi biliyorlar ki kendileri Muhammed Aleyhisselam'a inanmak zorundalar. Kendileri inanmadığı gibi Müslümanları da yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Peki niye bunu yapıyorlar? Haseden min inde enfusim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Bütün gerçek ortaya çıktıktan sonra kıskançlıklarından dolayı. Peki ne yapacağız ya Rabbi bunlara karşı? Fa'fu vasfahu hatta yetiyallahu bi emri. Yani görmezden gelin, boşver, yapsınlar. Yeni bir sayfa açın. Allah kendi emrini getirinceye kadar. Niye böyle diyor Allah? Neden böyle diyor? İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koymuş. Nedir bu? Çünkü Allahü Teala insanları ve cinleri imtihan için yaratmıştır. İmtihanın yapıldığı yerde şey olmaz. Baskı olmaz. Bu dünya imtihan salonu gibi düşün bu dünyayı. Asla baskı olmaz. Mesela ilk yoldan çıkan iblis mukarreb meleklerdendi. Yani en üst seviyedeki meleklerdendi. Ama Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Onu bilgilerle donattı ki onu Allahü Teala Bakara 30 ve devamı ayetlerinde açıkça bildiriyor. Bilgilerle donattı. O bilgiyi melekler bilemediği için hadi bakalım haber verin bakalım göklerin ve yerin bilgisi bugün bizim de hayal etmemiz mümkün olmayan bir bilgi seviyesi. Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri öğretti varlıklardaki. Melekler o bilgileri bilmiyorlardı. Ondan sonra da hadi Adem'e secde edin de. Secde edin demek yani saygı gösterin. Alnınızı yere koyun değil. Hadi ona saygı gösterin. Arap dilindeki manası odur. Şimdi böyle dediği zaman mesela İsra suresinin 61. ayetinde ve devamında Allahü Teala diyor ki meleklere Adem'e saygı gösterin. Adem'in karşısına saygıyla eğilin dediğimiz zaman hepsi eğildi sadece iblis hariç. Bak melekler hepsi iblis hariç. İblis meleklerden olmasa bu emir ona verilmiş olmaz. Ne dedi Allah? اَسْتُدِ لِمَنْ خَلَقْتَ ط۪ينَ Çamurdan yarattığın adama mı ben saygı göstereceğim? Kime itiraz ediyor görüyor musunuz? Bakın bugün Yahudi ve Hristiyanların tavrıyla iblisin tavrını karşılaştırın. Yani ayetteki. قَالَ اَرَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ Sen kendine baktın mı? Kime diyor bunu? Allah'a diyor. Bana tercih ettiğin bu mu? Ondan sonra Allah'a meydan okuyor. لَيْنَ خَرْتَنِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا Hele benim ömrümü kıyamete kadar uzat. Ömrün uzatılmasını istiyor. Bunun soyundan gelenleri beni parmağımda şey yapacağım. dolandıracağım, oynatacağım, elimde oynatacağım. Peki Allah ne diyor? İmtihan için yarattığı için melekler de imtihandan geçiyor. Allah asla kapısını kapatmıyor. Diyor ki tamam. Yani burada galete femen tebiake minhum, git hadi yürü. Kim bunlardan sana uyarsa fe inne cehenneme cezaukum cezaen mevfure. Cehennem size yeterli bir cezadır. Oraya gideceksiniz. İmtihan dünyası ya. Bunu yaptın mı sınıfta kalırsın demek gibi yani. Ondan sonra tekrar nasıl bir imkan verdiğini söylüyor. Vestefsiz men istedate minhum bi savtik. Yani hangisine gücün yetiyorsa sesinle onu yerinden oynat. Ve ezilim aleyhim bi haylike ve racilik. İşte atlılarınla, yayalarınla, topla bunların başına. Ve şerikun fil evladi fil embali vel evrat. Mal ve evrat konusunda onlar ortak ol. Ve itum, onlara vaatlerde bulun. Her şey serbest. Buyur. Peki Allah iblise verdiği bu hürriyeti Yahudi Hristiyan'a vermeyecek. Verdi işte aynı şey. Aynı hürriyet. Ve ma ya'idum şeytanu illa, şeytan sadece bunu aldatır. Ama ne diyor ona? Ne ibadi leyse leke aleyhim sultan. Bana kulluk edenlerin üzerinde hiçbir gücün olmaz diyor. Biz işte Allah'a kullukta kesin olarak kararlı olmalıyız. Allah'a kulluğun da olmazsa olmaz yolu Kur'an-ı Kerim olmaktır. Kur'an-ı Kerim'si kesinlikle uyacağız. Allah ne diyorsa o diyeceğiz. Böyle dediğimiz zaman şeytanın bizim üzerimizde herhangi bir etkisi olmadığı gibi Yahudisi de Hristiyanı da bizi yoldan çıkaramaz. Mesela ne diyor Allah-u Teala başka şeyde? Veddet taifetü min ehli kitab. Yani ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanın önde gelenlerinden bir grup çok istedi. Levyerudunekum.
Bu biraz önce okuduk.
O değil, o değil. Şeydeki. Yani bu sizi yoldan çıkarmak istiyorlar. Kendilerinden başkası yoldan çıkmaz. Şimdi o ayeti yanlış hatırladım da. Yine Araf, Ali İmran suresinde. Veddet taifetun min ehli kitab, yine öyle başlıyor da. Lev yudillûnekum. Yani başı aynı, devamında biraz farklılık var. Ehli kitaptan bir grup, bak, toplu çalışma yapıyor, ekip çalışma yapıyor. Ah sizi bir saptırabilseler. Ve ma yudillûne illâ enfusehum. Bunlar sadece kendilerini saptırırlar. Ve ma yeşurûn, ama bu işin bilincinde de olmazlar. Şimdi burada şuna şey yapacağız. Bakın bunlar organize faaliyetlerini Muhammed Aleyhisselam hayattayken başlamışlar. Faaliyetlerini. Allah iblise müsaade ettiği gibi bunlara da müsaade etmiş. Aynı şey bizim için de söz konusudur. Biz de yoldan çıkmak istersek iblise verdiği ruhsatı bize vermeyecek. Biz aynı şekilde yoldan çıkabiliriz. Her zaman önümüz açık. Bakın Muhammed Aleyhisselam'a bile Allah ne diyor? Mesela İsra suresine diyor ki, yani bu Yahudilerin, Hristiyanların ve Mekkeli müşriklerin Muhammed Aleyhisselam bile yoldan çıkarmak için neler yaptığına bakın. Diyor ki ve inkadu leyeftinuneke anillezî evheynâ ileyk. Neredeyse bunlar seni kesinlikle yakacaklar. Nasıl? Sana vahyettiklerimizden uzaklaştırarak, yani herhangi bir ayetten uzaklaştırarak kesinlikle seni yakacaklardı. Seni fitneye sokacaklardı. Sıkıntıya sokacaklardı. Niye? لِتَفْتَرْيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. O sana indirilenden bir başkasını bize iftira etmen için. Bak işte, yani az önce şey yaptık ya, Muhammed Aleyhisselam'ın bütün sözleri vahiydir diyenler çok sayıda ayeti yok saydı dediler. Buna benzer bir şeyin Muhammed Aleyhisselam'ı söyletmeye çalıştılar. Ve izen lettehadûke halil. Hele küçücük onların dediği gibi ya tamam işte ne olacak biraz ortak nokta olsun falan deseydin kesinlikle seni dost edin.
Çünkü o zaman çok kullanışlı hale gelirdi.
Kullanılacak bir adam olur evet. Tabii. Evet. Peki madem şimdi sen konuşmaya başladın, şimdi sen hak ettin ben sorumu. Şey yap bakayım. Mesela bu konuda ilim diye yani bu bir, ne dedi dersimizin başı neydi?
Şirkin ilim olarak.
Şirkin ilim haline gelmesi. İlim haline getirdikleri var. Bütün tefsir kitaplarında yazıyor. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman kimi memnun etmek için neler yaptı? Bir anlat
evet,
bakalım.
Öyle ya. İşte bu hep anlatıyoruz burada. Medine'ye hicret ettikten sonra kıbleyi Muhammed Aleyhisselam'ın değiştirdiği yazılıdır bizim kaynaklarımızda. Kudüs işte bak, istikameti.
İlim yani kaynaklarımıza diyor ilim. Evet. İlimden bahsediyor.
Kudüs
biz istikameti. Biz de onlar ilim diye okuduk zaman da zannetti evet. Ki biz bir şeyler evet. Öğreniyoruz.
Bunu evet. Da niçin yaptı? Baktı ki oradaki Yahudiler, Hristiyanlar ibadetlerini yaparlarken kıble olarak Kudüs istikametine dönüyorlar. Muhammed Aleyhisselam da onlarla yakınlaşmak, ortak bir noktada buluşmak, tırnak içerisinde aralarında bir ülfet peyda olsun diye o zaman biz de bundan sonra ibadetlerimizi Kudüs istikametine dönerek yapalım, kıblemizi öyle değiştirelim dedi. Böyle bir karar aldı ve ondan sonra Müslümanlar Medine'de namazlarını Kudüs istikametine yönelerek kıldılar. Ancak belli bir süre geçti, bakıldı. Bu iyi niyet sonuç vermedi. Bundan sonra da Muhammed Aleyhisselam tekrar Kabe'nin kıble olması için beklenti içerisine girdi. Dualar etmeye başladı denilerek sanki Muhammed Aleyhisselam'ın ibadetlerde istediği oynamayı yapabileceği bunu yaparken de iyi niyet. Yani işte bu çok tehlikeli olan şey bu. Zaten bütün böyle ahlaksızlıkların, kötülüklerin ambalajlandığı şey benzer şeylerdir. İyi niyet, Allah rızası için. Ki Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında da bugün konuştuğumuz konu Allah'ın asla affetmeyeceğini söylediği günahın, şirkin Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah rızası için yapıldığını görüyoruz. Allah rızası için. Gerçekten de Zümer suresinin ilk ayetlerine baktığımızda adamların söylediği şey yani biz şunlara bir takım değerler atfederken bunu sadece ve sadece Allah rızası için yapıyoruz. Allah'a daha yakın olalım diye bunu yapıyoruz. İşte bütün kötü şeylerin, tehlikeli şeylerin, ahlaksızca olan şeylerin pazarlanması için iyi ambalajlara ihtiyaç vardır. Bunu zaten bugün hepimiz görüyoruz. Şirkte de bunu görüyoruz. Hiçbir insan evladının asla kabul etmeyeceği ahlaksızlık seviyesindeki bugün işte bütün dünyaya pompalanan kadınla kadının, erkekle erkeğin evlenebileceği, evlilik dışı her türlü ilişkilerin, sapık temayüllerin dünyaya pazarlanırken kullanıldığı ambalaj nedir? Hak, hukuk değil mi? Ya işte herkes istediği özgürce düşünebilir, istediği kendi bedeniyle alakalı her türlü kararı verebilir. Hiç kimseye herhangi bir şey dikte ettirilmiyor. Ambalaj bu. İşte şirkte de ambalaj Allah rızası, Allah'a daha yakın olma, Allah'ı güya tırnak içerisinde söylüyorum yine, yüceltme. Yani Allah o kadar yücedir, o kadar yüceler yücesidir ki, bizim ona ulaşmamız, bizim ona her an taleplerimizi bildirmemiz olası şeyler değildir. Peki ne olacak? Onunla bizim aramızda bir takım varlıklar ihdas edelim ki işlerimizi o şekilde, yoksa biz bunu yaparken Allah'ı yok saymıyoruz. Tam tersine onun ne kadar yüce olduğunu, ona yaklaşmanın bizim gibi günahkar kullar için ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu sebeple onu yani çok sevdiğimiz, saydığımız için yapıyoruz. Şirkin temelinde de bu vardır. Bu işte ambalaj içerisine girdiğinde çok tehlikelidir. Yani birisi şurada dışarıda bir tahtaya, bir işte metal parçasına, şuna buna kulluk etse, ibadet etse, insanların %99'u der ki ya bu çok yanlış, çok çirkin ve yapılmaması gereken bir şey, Allah şifa versin der. Ama bu eğer bir ambalaj içerisine sokulursa, hele hele bir disiplin içerisine sokulursa, ilim diye pazarlanılırsa, bu defa işte o şirk insanların asla fark etmediği, tam tersine talep ettiği şey olur. İşte burada fıkıh usulünde hocam örnekler verdi. Bunlar bugün dünyanın, Müslüman ülkelerin bütün medreselerinde, üniversitelerinde ilim olarak anlatılıyor. Nedir? İşte Kur'an-ı Kerim'e bakarsınız, herhangi bir ayet konuyla alakalı hüküm varsa onu uygularsınız. Baktınız yok, olmayabilir mi ya? Tabii olmayabilir. Allah her şeyi konuşmaz öyle. Allah sadece bir takım genel şeyleri söyler. Böyle her şeyin de detayını şey yapmaz. Hatta Allah bizim konuştuğumuz dille bize hitap etmesi çok zordur. Onun için bir takım böyle kapalı kelimelerle, şunlarla bunlarla bize genel ifadeler söylemiştir. Asıl iş bizdedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her şey yoktur. Bunu kime bırakmıştır? İşte bunu Muhammed Aleyhisselam'a bırakmıştır. O hayatındayken Allah'ın böyle Allah göstermesin, Allah muhafaza etsin ama söylüyorum, Allah'ın işte boş bıraktığı, açık bıraktığı şeyleri dolduracak, bu konularda hükümler koyacak, gerektiğinde Allah'ın koymuş olduğu hükümleri kaldıracak, nesedecek, yürürlükten kaldıracak. Gerektiğinde Allah'ın söylemiş olduğu şeylerin anlamlarını, kapsamlarını daraltacak. Gerektiğinde Allah'ın kapalı olarak geçtiği, detay vermediği şeyleri detaylandıracak, anlaşılır hale getirecek. Bu dini ayakları yere basar hale getirecek. Ve böylelikle biz bu dini yaşayacağız. Bundan sonra da alimler bunu yapacak. Bakın bu ilim olarak, disiplin olarak anlatıldığında ne kadar güzel şeyler değil mi? Yöntem, usul. Ne kadar güzel, kulağa hoş geliyor. Çünkü en ahlaksız şeyleri bile ambalaja koyduğunuz zaman alıcısı olur. Talep edilir, hatta kapışılır. Kapışılır. Yani biraz önce söylediğim ahlaksızca ilişkileri, kadın erkek arasındaki bütün o dengeleri bozan şeyleri üniversite kürsülerinde, şuralarda, buralarda birileri bunları anlattığı zaman bunlar zannediliyor ki çok ilmi şeyler. Bunlar çok hakka, hukuka, insanlığa uygun şeyler gibi. Aslında rezil şeyler. Ama ambalajla bunlar insanlara şey yapılıyor, sunuluyor. İşte Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de en büyük günah olarak sunduğu, söylediği, uyardığı ve insanlık tarihi boyunca bütün nebilerin mücadelesini verdiği şirk ambalajlanmış, bununla da yetinilmemiş, daha küçük yaştan itibaren bütün ümmetin çocuklarına ders olarak öğretilmiş, yani bir disiplin haline getirilmiş. Ve insanlar bunu talep ediyorlar. Bu tür şeyleri öğrenebilmek için insanlar sınavlara giriyor, üniversitelere okuyor, şu diplomalar alıyor, bilmem neler yapıyor. Allah'ın asla kabul etmediği ve Muhammed Aleyhisselam'a bile en ufak bir yetki vermediği hususlarda insanlar zannediyorlar ki din böyle bir şey. Allah bunları bize bu şekilde lütfetmiş ve bunu ilim zannediyor. Bu şekilde anlatıyorlar. Mesela bir örnek vereyim. En basitinden. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir sürü genel hükümler, şunlar bunlar vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bazen bu bizzat kendisi bu hükümlerin istisnalarını yapar. Mesela işte şunları şunları yemeyin der. Ama mecbur kaldığınız zaman ölme durumu olduğunda hadi onu ölmeyecek kadar yiyin der. Bu yasağı koyan da, bu yasaktan istisna yapan da kimdir? Allah-u Teala'dır. Ölü meyteyi yemeyin der mesela. Domuz etini yemeyin der. Bu genel bir hükümdür. Ama ondan sonra bir bakıyorsunuz ayetin devamında veya bir başka konuyla alakalı derken ölme tehlikesi geçiriyorsanız tamam, başka da yiyecek bir şeyiniz yoksa ölmeyecek kadar bunu yiyin diyor. Yani hükmü koyan Allah, istisna yapan Allah. Şimdi insanlar ne yapmışlar? Demişler ki ha, demek ki zorda kalındığında, mecbur kalındığında yasak olan bir takım şeyler yapılabiliyormuş. Bakın şeytanilik burada devreye giriyor. Ne olacak? O zaman biz bunu bütün hükümlere, hayatın her şeyine uygulayabiliriz. Zorda kaldığımızda faiz diyebiliriz. Zorda kaldığımızda şunu yapabiliriz. Zorda kaldığımızda bunu yapabiliriz. Peki zorunluluk olan şeyler nelerdir? Zorunluluk olan, insanın ihtiyaç duyduğu her şey zorunluluktur. Bu durumda bir insanın ihtiyacının olmadığı bir şey olabilir mi? Her şey, her an, her an, hayatımızın her anı ihtiyaçlarla dolu. Bu defa tamam, faize ihtiyacın varsa kullanacaksın kardeşim o zaman. Şuna ihtiyacın varsa tamam, yapacaksın. Tamam, bu eğer senin için bir ihtiyaç haline geldiyse artık zarurettir. Bunu da kullanabilirsin. Başka? Din maslahattır. Din insanların sorunlarını çözmek için gelmiştir. Ne yapacağız? Tamam, burada insanların maslahatı varsa, yararı varsa onu da kullan. Bunu da kullan. Bu defa bakın, bu aslında hukuken bir yetki gaspıdır. Yetki gaspı. Yetki gaspının Kur'an'daki karşılığı da şirktir. Çünkü şirk sadece Allah'a ait olan vasıfların ve yetkilerin başkasına devredilmesidir. Başkalarında da görülmesidir. Siz bunu doğrudan bir puta ya da ağaca, şuna buna tapma şeklinde değil de disiplin haline getirdiğinizde şirke düşmemiş mi oluyorsunuz? Hem de bunu ilim haline getirmiş oluyorsunuz. İlim haline getirdiğiniz zaman da insanlar bu şirki yaparken sevap kazandıklarını zannediyorlar. Bunu Allah rızası için yapıyor. Ben diyor Allah yolunda ilim öğreniyorum diyor. Ya öğrendiğin ilim acaba şirkin müesses hali, teşkilat haline getirilmiş şekli olabilir mi? Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, işte hocamın hep burada yıllarca dikkat çektiği Muhammed Aleyhisselam döneminde, Muhammed Aleyhisselam hedef alınarak yapılan bütün organizasyonlarda da Muhammed Aleyhisselam'ın bu çizgiye çekilme çabası vardır. İsra suresinin 73. ayetini okuduk. Muhammed Aleyhisselam'a niçin böyle bir baskı yapılıyor? Ya bak, biz burada tezgahı kurduk, sistemi kurduk. Bir nevi eğitim sistemimizi kurduk, ekonomik sistemimizi kurduk. Bak sen bunun karşısında bu çarkların bozulmasının için çalışma. Gel sen de bu iş için devam et. Biz seni kullanalım. O zaman biz seni çok iyi biliriz. Biz seni kollarız, iyi yerlere getiririz. Muhammed Aleyhisselam hayatında bunlara maruz kalmış. Ama buna karşı çıkanlar ise ne olmuş? Buna karşı çıkanlar kafirleştirilmiş, ötekileştirilmiş ve insanlık tarihi boyunca da bu mücadele böyle devam edecektir. Ama Allah-u Teala bu konuda Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere tüm müminlere dik durmamız gerektiğini söylüyor. Eğer bu şirkse şirktir. Bunu her yerde, her platformda söyleyebilmemiz gerekir.
Evet. Şimdi mesela az önceki okuduğum ayetin devamında şey yapalım. Bu Fatih Hoca'nın konuştuğu konuların Kur'an-ı Kerim'de kısaca bize anlatıldığı şeklini anlamaya çalışalım. İsra 73. ayet okumuştuk az önce. Orada Allah-u Teala diyor ki, yani sana yaptığımız vahiylerden, vahiyden uzaklaştırarak başka bir şeyi bize iftira etmen için yani neredeyse seni yakacaklardı. Yani o kadar başını yakacaklar, o kadar bastırıyorlar, ya artık yeter, bıktım, tamam falan dedirteceklerdi. Öyle olsaydı kesinlikle seni sıcak bir dost kabul edeceklerdi. Ondan sonra da diyor ki Allah, وَلَوْ لَا اَنْ تَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَوْ لِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا. Eğer biz seni sabitlemeseydik, peki nasıl sabitliyorsunuz? Hepimiz için söz konusudur. Eğer Allah'ın emrine uyma konusunda kesin kararlıysak, Cenab-ı Hak hepimize güç ve kuvvet verir. Kimse bizi yerimizden oynatamaz. Ama menfaatlerimizin peşinde koşarsak hemen çabucak yoldan çıkarız. Diyor ki, eğer diyor, sen az da olsan ya Muhammed, onlara meyledecek olsaydın, sana bu dünyanın da iki kat cezasını, ahiretin de iki kat cezasını tattırırdık. Sonra bize karşı hiç kimse sana yardım edemezdi. Bu söz kime söyleniyor? Muhammed Aleyhisselam'a. Dünyanın da iki kat cezası, ahiretin de iki kat cezası. Peki şimdi bakın, ortada Fatih Hoca söyleyince aklıma geldi de, Mesela 12 Eylül ihtilali yapıldı. Bu 12 Eylül ihtilalini yapan askerlerin gayretleriyle Türkiye'de 1984'ün sonunda faizsiz banka kuruldu. Faizsiz finans kurumu, banka da demediler, finans kurumu dediler. Ve onların ilk danışmanlarından birisi ben oldum. İstanbul'da ilk toplantıyı yapıyoruz. İslam aleminden gelmişler. Taksim'de yapıyoruz bir otelde. 3 gün boyunca Mustafa Zerka diye çok meşhur bir alim vardı o zaman. Ürdün'den gelmiş. 3 gün o konuştu. Ben de ilk defa böyle uluslararası bir toplantıya karışıyorum. Hani biz Arapçayı Türkiye'de öğrendiğimiz için hani konuşamam diye korkarak 3 gün hiç ağzımı açmadım. Sonra toplaştık. Yaptı. Adam 3 gün boyunca bir tane ayet okumadı, bir tane hadis okumadı. Şafii ve Maliki mezhebinin görüşlerini aldı, saptırarak faize fetva verdi. Sonra yani fetva vermeye çalıştı. Biz de şimdi kurul olarak toplaştık. Ben orada bu söylediğinin faiz olduğunu anlattım. Adam bir kızdı. 3 gündür ağzını açmıyorsun. Ağzını ilk açtığın zaman hemen faiz dedin. Neyse izah edince oradaki hocaların çoğusu dediğimi kabul ettiler. Çok az kaldı onun yanında. Fakat bir müddet sonra o toplantının sonuçları ilan edildi. Baktık ki 2 kişi kalmışız. Diğerleri aynı adamın arkasından. Ve onlar geciken alacaklara kar kaybı adıyla hala uyguladıkları faiz vardır. Sonra ben bu konuda çalıştım, ilgili ayetler üzerinde bir makale yazdım. Cidde'de yayınlandı. O makale yayınlandığı zaman daha henüz elime geçmemişti, daha yeni yayınlanmış. Mekke'de bir toplantı olmuştu. Bilenler bilir, Abdüsettar Ebu Gudde vardı. O da benimle aynı görüşteydi. Sonra onu kurul başkanı yaptılar. O da o taraflara döndü. Kurul başkanı olunca döndü onların yoluna. Geldi bana dedi ki, yahu ne biçim bir makale yazmışsın yahu? Hayırdır dedim. Muhteşem bir şey dedi. Problemi kökten çözüyor. Yani bu geciken alacaklarla ilgili bütün ayetler, bütün hadisler ışığında. Tamam uygulayın. Onun uygulanması için İstanbul'da bir toplantı oldu. Ya gene, ya ne muhteşem bir çözüm, falan. Gittik toplantıya. Türkiye'nin çok önemli hocalarından Hayrettin Karaman'la Halil Güneş faize fetva verdiler. Fetva verince daha toplantıya girerken ne muhteşem diyen adamlar kalktı, senin görüşün uygulanamaz diye bağırmaya başladılar. Beğenmedikleri 12 Eylülcülerin kurduğu finans kurumlarını tamamen faizli kurum haline getirdi. Şu anda da kanunla tam faizli hale gelmiştir. Yani bugün kendini Müslüman olarak tanıtan hükümet onları %100 faizli birer kurum haline getirmiştir kanun yoluyla. Onlarla da bunun mücadelesini yapmışımdır. Yani belgeli olarak var. Şimdi ne oluyor şimdi? Bizi uzaklaştırdılar hemen o toplantıdan sonra. Hakikaten hani seni sabitlemeseydik diyor ya Allah-u Teala. İçimde o kadar muhteşem bir huzur duydum ki ya Rabbi sana şükür bunlardan beni kurtardın diye. Allah yeter ki biz Cenab-ı Hakk'ın rızasına odaklanalım. Yani buna son derece dikkat etmek lazım. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ı yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Peki bugün bak Muhammed Aleyhisselam hayattayken onu İlah yapmaya çalışan Yahudiler vardı. Bunun Kur'an'da ayetleri açıkça var ama bunu bir tefsirde şurada burada bile göremezsiniz. Az önce Fatih Hoca'nın anlattığı kıblenin değişimiyle ilgili ayetler üzerinde özel çalışmalar yaptı. Ben şimdi sorayım bakayım. O ayetlere doğru mana veren bir tek kişi gördün mü? Tefsir alimleri. Yok. Yok. Hatta bırak şimdi. Mesela oruçla ilgili Muhammed Aleyhisselam gelmiş Medine'ye de Yahudiler işte şeyde oruç tutuyorlarmış da neydi ne diyorlar?
Aşura
orucu tutuyor abi biz de tutalım da falan. Ya ne demek ya? Ya onlara da Ramazan orucu farz. Mekke'dekilere de farzdı. Farz olmasaydı Muhammed Aleyhisselam'ın Ramazan'ın son ayında 10 gün şey için
itikaf için
Hira'ya çekilmesi diye bir şey söz konusu olur muydu? Ya bunlar sanki yok. Sanki İslam Muhammed Aleyhisselam'la başlamış gibi gösterilir. Bize hep öyle öğretildi. Ne oldu bu bir ilim? Tam bir şirk halinde. Ama bunu kim yapıyor? İşte Yahudi ve Hristiyanlar Müslüman olma mecburiyetinden kurtulmak için bunu yapıyorlar. Bugün de aynı. Gidin Avrupa'ya. Avrupa'nın, Amerika'nın birçok yerlerinde İslam enstitüleri vardır. Oradan doktora yaptırır, hoca yaparlar, getirir İslam aleminde kendi emirlerindeki bu adamları hoca yapar, profesör yapar, yönetimlerin içine sokar ve şirk dinini bütün dünyaya şey yaparlar. Mesela onlar hiçbir zaman İslam demezler bu dinin adına. Muhammedilik derler. Peki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı diyorlar mı? Sen bu konuda çalıştın. Ne diyorlar?
Muhammed'in kitabı.
Muhammed'in kitabı diyorlar. Muhammed'in kitabı diyorlar. Dolayısıyla tarihsel bir belge, tarihsel bir kitap. Ya bugün ilahiyat fakültelerindeki hocalar böyle, bugün böyle de eskiden daha mı iyiydi? Yok. Değişen bir şey yok. Bakın mezhepler olmazsa olmaz diye kabul edilir. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 160. ayet miydi? Diyor ki orada dinlerini parça parça edip belli kişilerin etrafında toplaşanlar var ya işte Hanefi mezhebi, Şafii, Şii, şu bu falan. Sen hiçbir konuda onlardan değilsin. Ve peki ne oldu? Allah-u Teala parçalanmayın, tefrikaya düşmeyin, muhalefette düşmeyin dediği halde İlim haline getirilen şirkte ne diyor? Muhammed Aleyhisselam demişmiş ki, asla diye böyle bir şey söylüyor. İhtilafı ümmeti rahme vasya. Ümmetimin ihtilafı çok geniş bir rahmettir diyormuş. Ve bunun hepsi birer ilim haline geliyor. Yani bugün artık, yani bugün mesela işte Gazze'de şeyler, yani bu adamlar kendilerini ilah kabul ediyorlar. Ama Allah-u Teala bunlara müsaade eder. İblise müsaade ettiği gibi. Peki İblis Adem Aleyhisselam'ı yoldan çıkardı mı? Bakın öğretmeni Allah olan hiçbir maddi problemle yüze gelmeyen Adem'le Havva'yı yoldan çıkardı. O zaman bize çıkarabilir. Çok dikkatli olmak zorunda. Niye? Çünkü bu dünya imtihan dünyası. Bakın Allah İblisin hayatına son vermedi, ömrünü uzattı. Peki, şeyde Medine'deki Yahudiler Müslümanları dinden çıkarmak için organize faaliyet yapıyorlar mıydı? Ne diyorlardı? Şeyde Müslümanlara inen şeylere sabahleyin inanın. Aminu billezî unzile alellezîne âmenû ve şennâr bekfûr âhirehû diyorlar. Şeyde Âl-i İmrân suresinin 72 ve devamı ayetlerinde. Bakın organize bir harekette sabahleyin gelin inanın, akşam kafir olun belki bunlar dinlerinden dönerler. Bakın organize bir hareket yapıyor. Peki Muhammed Aleyhisselam bu adamlara ceza verseydi dinden dönen öldürülseydi bunların hepsinin öldürülmesi gerekir değil mi? Sabahleyin gelip Müslüman oluyorlar, akşam kafir. Ya imtihan dünyası. Allah iblisi öldürdü mü? Ömrünü uzattı. E peki Allah niye bu dünyada kafirlere müsaade eder? Tabii imtihan yeri burası. Sen başkasını suçlamayı bırak. Sen kendine şey yap, kendine gel. Onun için biz herhangi bir kişinin onayıyla hareket edemeyiz. Mesela az önce anlattığım şey konusu, bu ekonomiyle alakalı çalışmalar. 1985'te işte ilk şeylerden birisi olduk, işte danışmanlardan. Ama baktılar ki hem Araplardaki hocalar, hem Türkiye'deki hocalar baktılar ki bu adamın yanında konuşmak mümkün değil. Hepsi bizimle irtibatı kestiler. Hakikaten bunu söylerken içimde o kadar bir rahatlık hissediyorum. O kadar mutlu oldum ki bu adamlar irtibatı kesti diye. Ne olacak ya? Biz Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz. Şunun bunun değil. Allah'ın verdiği gücü de hiç kimse veremez. Bakın Allah'a çok şükür öyle imkanlar vermiş ki bugün ders yapıyor herkese. Allah'ın kitabını tebliğ etme imkanına sahibiz. Öyleyse bize ilim diye okutulan ama gerçekte şirk olan bu mezhepler. Niye gerçekte şirk dedim? Bakın Allah-u Teala kendisine bu kadar baş kaldıran iblis, ki mukarrep meleklerden en üst seviyede olanlardan. Ne diyor? Sen kendine baktın mı? Eraiteke. Allah'a karşı söylenen lafa bak. Allah'a karşı söyleniyor. Eraiteke. Leyn akharten ile evmil kıyame leahtenikenne zürriyetehu illa kalile. Sen kendine baktın mı? Hele bana kıyamete kadar bir yaşama hakkı ver. Kimden istiyorsun yaşama hakkını? Allah dedi, hemen seni öldürse öldürecek. Ya bu ne kafadır? İşte bugün Yahudiler de, Hristiyanlar da kendilerini ilah kabul eder. İlah kabul ederler. Onun için Allah-u Teala Bakara suresinde ne diyor? قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ. Yani niye Kur'an'ı Muhammed'e getirdi diye düşman olmuşlar Allah'a. Yani 94. ayet mi?
97. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلْجِبْرِيلَ.
قُلْ مَنْ كَانَ, ondan sonraki ayet.
O da 98.
98. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ. Kim Allah'a günah düşman olursa, bakın bunlar Yahudilerle ve Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ifadeler. Allah'a düşmanlar. Niye? Neden Muhammed'e gönderdin? Aynen şimdi iblis gibi değiller mi? مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ. Meleklerine, Cebrail'e düşman oluyorlar. Ve Resulihi, Resullerine.
Ve
Cibril'e ve Mikail. Cebrail'e ve Mikail'e kim düşman olursa, fe innallâhu adûvun lil kâfir. Allah da o kâfir düşmandır. Bakın Allah yok etmiyor. Yahudi'ye de fırsat veriyor. Hristiyan'a da fırsat veriyor. İblis'e de fırsat veriyor. Hadi istediğini yap diyor. İmtihan salonu burası. Ama Muhammed Aleyhisselam güya demişmiş ki, مَنْ بَدَّلَ د۪ينَهُ فَقْتُلُوهُ. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Lan bir adam Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiyor mu? O zaman öldür onu. Dünyanın en zor işi yalan söylemektir. Yalan olduğu belli. Ya Medine'de Yahudiler organize hareketle sabahleyin Müslüman, akşam kafir olduklarını söylüyorlar. Öldürüyor mu? Ne dedi Allah-u Teala? Onlara bakma. Bakara 109. ayette. Yeni bir sayfa aç. Allah'ın emri gelene kadar hesap ahirette, bu dünyada değil. Ama yok efendim, dinden dönen öldürülür. Tabii öyle diyecekler ki kendi şirklerini devam ettirsinler. Yani bu şirk yapısını devam ettirsinler. Burada yine sıklıkla anlattık. Bu şeyin kanunu, Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı, Ebu Suud. O kitaplarda var. Yani bizim İbn Abidin'de görmüştüm. Ya bu olmaz dedim. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim, baktım ki o çok daha uzun, kendi eliyle yazdığı kitapta var. Bir talebesi soruyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın, yani Nebimizin diyor, söylediği her şey doğru mu? İnanmak zorunda mıydı? Bak diyor. Sen bu sözü söyleyerek kafir oldun, tevbe etmezsen öldürür. Bu ne ya? Bu ne? Ama söyleme tarzın seni zındık yapar. Tevbe etsen de öldürüleceksin. Bu ne demek? Bu ne? Ya böyle ne yapıyor? İnsanları zorla münafık yapıyorlar.
Hocam ama bu söylediğiniz şeyle alakalı ayetler var. Adamlar haklılar. Mesela şöyle, mesela Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir soru sorsak. Muhammed Aleyhisselam kimdir desek, Kur'an-ı Kerim'in buna cevabı ne olur? Ali İmran mesela 144'e göre ve men Muhammedun illa Resul. Muhammed Allah'ın Resulüdür. İkinci soruyu, peki Kur'an-ı Kerim Resul'e itaati emrediyor mu desek, oho, emretmek ne demek? Nisa suresi 80. ayette men yuta'ir Resul'e fakat ata Allah diyor hem de.
Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder.
Peki onun söylediği şeyler vahiy midir? Biz biraz önce okuduk. Necim suresinde de ve mâ yantıku anil hevâ in huve illâ vahyu yuhâ var. 3. 4. ayet. Buradan hareketle şimdi Muhammed Aleyhisselam Resul'se, onun ağzından çıkan her şey vahiyse, bütün bu söylediğimiz bu argümanlar da Kur'an-ı Kerim'den birer ayetse, Muhammed Aleyhisselam bu dinde hüküm de koyar, haram da koyar, helal de koyar, gerekli ayetlerin hükmünü de çıkartır. Denklemi bu şekilde kuruyorlar. Yani öyle bir ambalajda hale getiriliyor ki şirk, evet diyor ya, hakikaten denklem bu. Bütün konuyla alakalı ayetler tam. Resul mü? Resul. Resul'e itaati emrediyor mu? Evet. Peki o Resul'ün ağzından çıkan her şey vahiy mi? Evet. E tamam diyor ya, işte bir nevi ilah, işte zaten Kur'an-ı Kerim bana onu o şekilde
zaten anlat. Bu ilim değil mi? Bu
evet.
Ama mesela size şunu söyleyeyim. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi. Amerikan hükümetinin ona söylediği sözden başkasını söyleme hakkına sahip midir? Kendi kafasına göre bir şey söylese anında görevine son verilmez mi? Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam için de aynı şeyi söylüyor. Hele bize diyor bir laf uydursaydı onu sıkı bir şekilde yapar, şah damarını koparırdık diyor. Tekabün suresinde miydi bu?
64. Kalem miydi? Hakka'ydı.
Hakka suresindeydi, evet. Yine Allah-u Teala bak şeyde, Maide suresinde diyor ki 99. ayette, Resul'e düşen sadece tebliğdir. Yani kendine söylenen sözleri ulaştırmaktır, o kadar. Tabii ki Allah'ın sözlerini biz ondan duyuyoruz. Ona itaat etmiyoruz ki, onun getirdiği sözlere itaat ediyoruz. Allah'ın elçisi olduğu için, hele bir yanlış bir şey yapsan Allah onun şah damarını koparacağını söylüyor. Ama bütün bunların hepsi yok sayılarak yeni bir ilim oluşturulmuş ve bugün İslam alemi diye bir şeyin olmadığını zaten hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. Dolayısıyla hepimiz kendimize şey yapmamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Sağlam bir şekilde Allah'ın yoluna yönelmemiz lazım. Mesela şey derdi okuyabiliriz. Yani az önce işte şey yaptı ya Fatih Hoca, doğru. Ha, Muhammed Allah'ın Resulü değil mi? Elbette, amenna. Demiyor mu ki Resul'e itaat Allah'a itaattir? Tamam, işte ona itaat edeceksin. Ne oldu? Allah'ın yanında bir ilah. Bunu Muhammed Aleyhisselam hayattayken Yahudiler organize bir faaliyet olarak yapmışlardır. Ali İmran suresinin 78 ve devamı ayetlerinde Allah-u Teala diyor. Ve inne minhum leferikan yelbun elsinetuhum bil kitabi lehasebuhu minel kitab. Onlardan bir grup var. Dillerini kitapla şey yapıyorlar. Siz kitaptan zannedersiniz. İşte onları düşün. Muhammed Allah'ın Resulü değil mi? Tamam işte. Allah Resulü itaat etmiyor mi? Tamam, doğru söylüyor ama yanlış yerde söylüyor. Resulün ne olduğunu anlatmıyor. Ne hissediyor? Ha? Ve ma ve yekulun alellahi'l kezib ve hum ya'lemun, bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Ya bu şeyler işte tefsirler, fıkıh kitapları yalanlarla dolu. Ondan sonra Mâkâne li beşerin, yani bir herhangi bir beşer, en yu'tiyehullâhu kitâbe vel hukme vel nübüvve, Allah ona kitap versin, işte Kur'an-ı Kerim vermiş o Muhammed Aleyhisselam, hikmeti versin kitaptan nasıl doğru hüküm çıkarılacağını, nebilik versin, sümme yegûle linnâs kûn ibâden li min dûnillâh, kalksın insanlara desin ki Allah'tan önce bana kul olun.
Ya bu şu demek, yani bana tapın demek değil, Allah bunu söylüyorsa ben de bu dinde şunu söyleyebilirim desin demek.
Tabii, tabii öyle. Öyle. Hani diyor ya, şeyde söyledi ya, İsra suresinde az da olsa sen bize yeni bir, yani bir şeyler uydurup bize iftira edecektin. Ne oldu? Ondan sonra ne diyor yani وَاَكَنْ لِبَشَرَنْ يُعْتِيَ اللّٰهِ كِتَبْ وَالْحُكْمَ سُمَ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُنْ عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ كُنْ رَبَّانِيِّمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Söyleyeceği şudur sadece. Rab'den yana olun. Allah ne diyorsa onu yapın. Bak, Allah'ın kitabını öğrendiniz, millete de öğretiyorsunuz. Ve burada müzakere ediyor, bunu anlamaya çalışıyorsunuz. İyice kafanıza yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra neydi?
وَلَا
يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّقِدُ الْمَلَيْكَةَ وَالنَّب۪ي۪ينَ اَرْبَابًا. Yani size melekleri ve nebileri, Rableri dinmenizi mi emredecek? Bu da olmaz. اَيَمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدِيَدًا تُمْسُمْ Siz Müslüman olduktan sonra kafir olmanızı mı emredecek? Bakın, bu ayetler Muhammed Aleyhisselam hayattayken Medine'de inmiş. Demek ki bu adamlar Medine'de milletin kafasını bozmak için, ilim görüntüsü altında insanları yoldan çıkarmak için çalışmalar yapıyorlar.
Yani kendi sistemlerini dikte ettiriyorlar Müslümanlık adı altında.
Müslümanlık adı altında. Bugün ya bakıyorsunuz yani. İşte geçen hafta Yahya ile ders yapmıştık. Ya mesela bu rejim cezası Tevrat'ta ve İncil'de var. Ama Kur'an'da asla yok. Hiç de Kur'an-ı Kerim'e göre hiç mümkün değil zina eden kişinin taşlanarak ölmesi. Ayetlere %100 ters. Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamasına ters. Ama bugün Yahudilere boyun eğerek rejim cezasını kabul etmemiş bir tane mezhep görebilir misiniz? Bu Allah'ın dini mi? Dinden dönen öldürülmez diyen bir tek mezhep var mı? İnsanlara acayip baskılar yapılıp da insanları münafık olmaya zorlamayan bir tane mezhep var mı? Bir sürü emirler, yasaklar uydurmuşlar. Onun için Allah'a çok şükür ki Cenab-ı Hak bütün bunları görmeyi nasip etti. Çok dikkatli olalım. Herkes yoldan çıkabilir ama biz asla, asla, bir gün adını söylemeyeyim, tanınmış bir hoca bana dedi ki, Abdülaziz Bey sen işte bir şey yapma, kaç kişi var burada Kur'an-ı Kerim'e uyan, ya işte bir şey böyle yapmayalım, birazcık yumuşak davranalım. Dedim bak, tek başıma kalacağımı bilsem bile asla taviz vermem. Böyle yapmam. Muhammed Aleyhisselam da tek başına kalacağını bildiği halde, bilmesine rağmen Mekke'de taviz verdi mi? Asla. Hepimiz öyle yapmalıyız. Allah'ın rızasına odaklanmalıyız. Asla sağa sola bakmadan Allah'ın emirlerine odaklanarak yolumuza devam etmeliyiz. Ve her konu, her şeyi ömrümüzde yani her şeyi bir kere sorguluyorsak din konusunda bize anlatılanlar da bin kere sorgulayalım. Eğer yanlış bir din anlayışıysa mutlaka sizin fıtratınıza ters düşer. Tam tatmin olana kadar da sorgulamaya devam edin. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın, Allah hepinizden razı olsun.